Ayrım 4.
Kişilerin kendi varoluşlarına değer verebilecek kapasiteye sahip varlıklar olduğuna ilişkin bu düşünce bize, en azından prensip olarak, kişilerle karşılaştığımızda onları ayırt edebilmenin yolunu gösterir. Ama bazı durumlarda bu pek kolay olmayabilir. C. Kişileri nasıl ayırt ederiz? Aslında genellikle basit bir şeydir bu. Birinin kendi varlığına değer verip vermediğini öğrenmek istiyorsak ona sorabiliriz. Onun buna yanıt verebilmesi, hatta soruyla ilgilenebilmesi onun gerekli kapasiteye sahip olduğunu gösterecektir. O halde konuşma yeteneği öz bilincin damgasıdır diyebiliriz. Hatta dili en gelişmemiş halde kalmış bir yaratık bile hayata değer verdiğini ve yaşamaya devam etmek istediğini anlamamızı sağlayabilir. Ayrıca dil, öz bilinci fark edebilmemiz için tek araçtır. Farkında olduğumuzun farkında olduğumuzu, yani öz bilincimizi ancak dille yorumlayarak gösterebiliriz. Bizim kendimize dikkatli izleme işlemimize bazen içinden kendi kendine konuşma denmesi doğrudur. Burada sorun elbette, dili olmayan ya da olduğu anlaşılamayan yaratıkların öz bilinçten ve dolayısıyla hayata değer verebilme kapasitesinden yoksun olup olmadıklarıdır. Yani dilleri varsa hayata değer verebilirler de dilleri yoksa bunu yapamazlar mı? Hayvan psikologları, bazı yaratıkların kendilerine ilişkin temel bir farkında olma duygusu kazanmış olduklarını gösteren testler geliştirmişlerdir. Hayvanlar normalde aynadaki kendi görüntülerini tanımayıp, o yansımalara kendi türlerinin diğer üyelerine gösterdikleri düşmanca bir tepkiyle karşılık verirler. Ama bazı şempanzeler ve orangutanlar bir süre sonra aynadaki görüntüsünün kendileri olduğunu fark etmiş görünürler ve onu kendi bedenlerinin göremedikleri yerlerine bakmak için kullanırlar. Maymunların aynadaki görüntünün kendileri olduğunu anlayıp anlamadıklarını görmek için basit bir deney yapılmıştır. Araştırmacılar maymunun hem bileğine hem de alnına kırmızı bir boya sürerek sapla samanı birbirinden ayırabilmişlerdir. Bazı maymunlar bileklerindeki lekeyle ilgilenip aynadaki görüntüyle ilgilenmezken, şempanzeler ve orangutanlar hemen aynadaki görüntüyü değil de kendi alınlarını tırnaklarıyla kazımışlardır. Aynadaki görüntülerini tanımalarının bu şempanzelerde bir dereceye kadar kendinin farkında olma duygusuna işaret ettiği sonucuna karşı çıkmak zorsa da, bu, kendi hayatlarına değer verebilmelerini sağlayacak bir öz bilince sahip olduklarını ileri sürmek için yeterli görünmüyor. Örneğin, bu şempanzelerin aynadaki görüntülerini tanımaları için, kendilerini zamanın içinde var olan ve yaşamak istedikleri bir geleceğe sahip olan varlıklar olarak kavramaları gerekmez. Başka türlerin kendi hayatlarına değer verebileceklerini keşfetmek yönünde çok daha ikna edici girişimler, 1966'dan beri uğraşılan şempanzelere doğal bir dil öğretme denemeleridir. Bunların ilki ve hala en başarılılarından biri, Alan ve Beatrice Gardner adlı iki Amerikalı psikoloğun, Washu adlı dişi bir şempanze yavrusuyla yaptıkları çalışmalardır. Gardner çifti, başarılı olma şansı konuşulan dilden çok daha fazla olan bir hareket dili kullanmayı düşündü ve Washoe'ya, Birleşik Devletler'de çoğu sağır dilsiz tarafından kullanılan Amerikan işaret dilini, yani Amesan'ı öğretmek için uzun bir program uygulamaya başladı. 5 yıl sonra Washoe, 160 sözcükten oluşmuş bir kelime hazinesine sahipti ve bunları nispeten karmaşık cümlelerde bir araya getirebiliyordu. Washoe'nun konuşabildiği iddiasının hala tartışmalı olmasına karşın, ben onun kesinlikle konuşabildiğini ve dolayısıyla aynı kesinlikle kişi olduğunu düşünüyorum. Bir an için doğru olduğunu varsayarsak bu durum, kendisinin farkında olduğunu gösteren ama dili olmayan maymunların da kişi olabilmesi ihtimalini destekler mi? Bu, İnsanlarla paralellik gösterdiği için önemli bir sorudur. Hemen hemen tüm insanların konuşma becerisini doğal olarak geliştirdiğini ve aynı doğallıkla kişi haline geldiğini biliyoruz. Şimdi biz insanlardaki kendilerinin farkında olduklarını gösteren ve maymunlardakine benzer şekilde ifade edilebilen ilk belirtileri, öz bilincinde oluşmuş olduğunu ve eksik olan tek şeyin bu öz bilinci ifade edecek bir dil olduğunu gösteren belirtiler olarak mı görmeliyiz? Kendinin farkında olmayı gösteren belirtilerin, kişileri kendi hayatlarına değer verebilir kılan öz bilincinde bir tür belirtisi olduğu bence kuşkuludur. Çünkü yaşanmak istenen bir gelecek fikri gibi karmaşık düşüncelerin içinde oluşabilecekleri bir düşünme aracına, yani dile gereksinimleri olduğu muhtemel görünüyor. Ama bunun nasıl oluşturulabileceğini bilmek zordur ve yanılgının bedeli çok yüksek olduğu için hatayı güvenli tarafta yapmak çok daha iyidir. Bu nedenle insanlar ve belki de şempanzeler gibi kişi olabilme kapasitesi sergileyen varlıklarda az önce sözünü ettiğimiz türden çok ilkel bir kendinin farkında olma kapasitesini bile kişi olmanın ilk belirtileri saymalıyız belki de. Gereken yetenekleri taşıdığına dair bağımsız kanıtlara sahip olmadığımız diğer tür varlıklarda ise daha dikkatli davranıp dili kullanabilmenin kanıtlarını arayabiliriz. Sonuçta dilin varlığı, ona sahip olan varlığın kişi olduğunun kesin kanıtıdır. Elbette ki burada sadece papağan gibi tekrarlama ya da başka türlü konuşmaları ya da gülümseme yahut hırlama gibi dil dışı iletişimleri değil, gerçek dili kastediyorum. Ve kendinin farkında olma duygusu, kendi hayatına değer verebildiğini bildiğimiz varlıklarca gösterildiğinde, sırf hata yapmaktan kaçınmak için bu kanıtları onların öz bilince sahip ve kendi varlıklarına değer verebilir oldukları ya da olmaya başladıkları şeklinde yorumlamalıyız. Sayılar anlamlıdır. Her kişinin hayatı ayrı ayrı değerli olduğu içindir ki, iki hayat bir hayattan daha değerlidir. Bu yüzden risk altındaki hayatların hepsini kurtaramayıp da seçim yapmak zorunda kaldığımızda, kurtarabileceğimiz kadar çok hayatı kurtarmaya çalışırız. Bazen bu tür politikaların bireyin değerini hiçe saydığı, çünkü yitirilen her hayatın bütün bir dünyanın yitirilmesi anlamına geldiği düşünülür. Oysa tam da bu nedenle bunun tersi doğrudur. Eğer bir kişi öldüğünde bütün bir dünya kayboluyorsa, iki kişi öldüğünde iki dünya kaybolur ve bu böylece gider. Eğer hayatına değer veren diğer kişinin hayatını kısaltmaktan daima kaçınmazsam ya da elimde olduğu halde hayatı uzatmaya daima yardımcı olmazsam ve aynı şekilde daima kurtarabileceğim kadar çok insanı kurtarırsam ya da koşullar bana daha iyi bir tercih olanağı vermediğinde olabildiğince az insanı öldürmeye çalışırsam, o zaman kurtarabileceğim halde kurtaramadığım ya da öldürmekten kaçınamadığım her bir hayatın değerini önemli ölçüde azalttım demektir. Bir değil de iki hayatı kurtarabileceğim bir durumda bunu yapmamı gerektiren ahlaksal bir neden olmadığını inanmam için, kurtaracağım fazladan kişinin benim yapmam gereken muhasebeye bir şey katmayacağına inanmam gerekir. Eğer fazladan bir kişi, hepsi aynı anda kurtaramıyorsam, üç kişilik grubu iki kişiye yeğlemem için bana fazladan bir neden getirmiyorsa, muhakkak ki risk altındaki fazladan bir hayatın varlığı dengeyi değiştirecek bir değer katmıyor yargısına varıyorum demektir. Böyle bir yargı, o fazladan hayatın değerini tümüyle yok sayar. O fazladan hayatın değerini sıfıra indirmenin hangi nedenleri olabilir diye sorarsak, buna yanıt vermekte güçlük çekeriz. Çünkü toplama bir şeyler katan, kurtarılmaya değer, değerli bir hayat söz konusudur. Yani görüyoruz ki, kurtarmaya çalışacağımız insan sayısını en yükseğe çıkarma politikası, bireyleri gruplara feda etmeye hazır olması nedeniyle bireycilik karşıtı olmak şöyle dursun, aslında bireylere değer verdiğini inandırıcı bir şekilde savunulabilecek tek politikadır. Bunun nedeni, bu politikanın her bir bireye tek başlarına da, başkalarıyla birlikte de olsalar, risk altında bulunduklarında değer vermesidir. Bunun tersine inanmak, birinin hayatını, o kişi tehlikede bulunan tek kişi olduğunda değerli saymak, ama başkalarıyla birlikte tehlikede olması ve yeni bir bireyin alternatif ve karşısındakiyle bağdaşmayan bir kurtarma fırsatı yaratması durumunda birdenbire değersiz saymak anlamına gelir. Kurtarılmak için birbiriyle rekabet eden hayat gruplarının söz konusu olduğu durumlarda, farklı türde hesapları savunan görüşleri daha ileride 5. bölümde inceleyeceğiz. D. Kişiler ve tam insanlar. Bir kişi kavramı oluşturmuşsak ve bunu sonraki tartışmada kullanmayı düşünüyorsak, bu kavramı çürüten bazı iddiaları da göz önüne almalıyız. Kişi kavramının kullanımına güçlü bir şekilde karşı çıkanlardan biri Mary Warnock'tur. Tüpte döllenmenin etiği konusunda daha önceki bir makalemi yanıtlayan Bayan Warnock diyor ki, en iyisi kişi kavramını tümüyle tartışmadan çıkarmalıyız. Bu kavram hem gereksiz hem de kafa karıştırıcıdır. Bu sözcük hem yasal hem de yaygın anlamlarıyla kullanıldığından tartışmaya birine ne zaman kişi deneceğine karar verilmesiyle sanki her şey hallolacakmış gibi temelsiz bir kesinlik havası veriyor. Oysa hiçbir şeyin hallolduğu yok. O bir kişi midir sorusu, ona yapmak istediğim her şeyi yapabilir miyim diye sormanın diğer türünden başka bir şey değildir. Warnock, birine yalnızca ne deneceğine karar verilmesiyle hiçbir şeyin hallolmadığını söylemekte elbette haklıdır. Ama benim umudum açıkça, kişinin yalnızca insan gibi doğal bir tür adlandırmada kullanılmakla kalmayıp, Warnock'un tanımladığı, yani varoluşu özel bir değer ve önem taşıyan varlıkların tanımlanması rolünü tam anlamıyla üstlendiği durumda, bir bireye hangi koşullarda kişi deneceğinin tartışılmasıyla bir şeylerin hallolabileceğidir. Warnock, söz konusu olan şeyin, kişi olsa da olmasa da tam bir insan olup olmadığını sormayı yeğlediğini belirtmektedir. Warnock'un tam insan terimini tercih etmedeki mantığı, temelsiz bir kesinlikten kaçınma kaygısından kaynaklanıyor olamaz. Çünkü insan terimi de bu bakımdan kişi terimi kadar sorunludur. Warnock'un haklı olarak belirttiği gibi bu terimlerin kullanışı ancak bu şekilde adlandırdığımız varlıkların bazı değerleri neden sahip olduğunu açıkladığımız zaman temelsiz olmaktan çıkar. Warnock'a göre kendiliğinden değerli olan insanlar değil, tam insanlardır. Mary Warnock, İnsan Döllenmesi ve Embriyolojisi Soruşturma Kurulu Başkanı'dır. Bununla beraber Warnock, insanları değerli kılan şeyin ne olduğunu ya da hatta onları diğer türlerden daha değerli kılabilecek şeyin ne olduğunu tanımlama gereğini reddetmeyi bir prensip meselesi haline getirir ve böylece tamlık meselesinin neden bu kadar önemli olduğunu açıklayamaz. Eğer insanlığın ahlaksal bir içeriği yoksa, o zaman eksik değil de tam olmasının bir anlamı olamaz. Warnock, bizim insanlardan ve dolayısıyla tam olanlardan yana tercihimize ahlaksal bir temel bulma fikrini tümüyle reddetmekte son derece kararlıdır. Öte yandan türcülüğü bir çeşit ön yargı olarak görmenin saçma olduğunu söylemek istiyorum. Keyfi olmak şöyle dursun, olağanüstü önemli bir ahlak ilkesidir bu. Eğer biri bir köpek ya da sinek yerine bir insanı kurtarmayı yeğlemiyorsa, onun haklı olduğunu kanıtlaması gerektiğini düşünmeliyiz. Birbirinden farksız türlerden ibaret evrende yaşamak imkansızdır. Ya da imkansız değilse bile olağanüstü nahoş bir şeydir. Dolayısıyla ben insanlıktan yana bir tercihi ne keyfi olarak görüyorum ne de bu tercihi doğrulamak için insan olmamızdan öte bir kanıt göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Şimdi cins ya da ırk, din ya da milliyet yönünden farksız olduğumuz bir evrende yaşamak nahoş ya da hatta imkansız olabilir. Ama bundan cinsimizin ya da ırkımızın ya da dinimizin ya da ulusumuzun üyelerine kaynakların ayrılması ya da sağlık hizmeti yönünden ayrıcalıklı bir durumu uygun görmemizin derin bir adaletsizlik olmayacağı sonucu çıkmaz. Bu türden ayrımları kusurlu kılan şey, yalnızca tüm bu varlıkların aynı türün üyeleri olması değil, bu varlıklar arasındaki ayrımın ahlaka uygun olmamasıdır. İçimizin rahat olması şöyle dursun, türlerden yana tercihin, insan olmamızdan öte bir kanıt göstermeyi gerektirmediği değerlendirmesini yapan bir görüşe ihtiyatla yaklaşmak zorundayız. Bütün diğer nedenleri bir kenara bıraksak bile, bu aşılmaz tercihlerin, ırk, cinsiyet ve uluslara uygulanmasının yol açtığı bildik feci sonuçlar yüzünden. Barnock, eğer biri bir köpek ya da bir sinek yerine bir insanı kurtarmayı yeğlemiyorsa, onun haklı olduğunu kanıtlaması gerektiğini düşünmek zorundayız demekte, elbette haklıdır. Ama bu yalnızca insanların bizim türümüzde varlıklar olmasından, köpeklerin ve sineklerin ise olmamasından değil, İnsanların köpeklerden ve sineklerden daha değerli olduğuna ve bunu gösterebileceğimize inandığımızdandır. Daha önce görmüş olduğumuz gibi, bu varlıklarla kişiler arasında bizim tercih farklarımıza temel oluşturan ve ayrıca da yalnızca insanların sahip olduğu özellikleri tanımlayıp değerlendirmekten çok, iki ayaklı tüysüz hayvan sendromu, bizi sahip olduğu her türden canlıya değer vermeye götürecek özellikleri gösterdiği için tür yönünden nötr ve anlamlı farklılıkları ortaya koyabiliriz. Eğer anlamlı ahlaksal farklılıkları göstermek gibi ahlaksal bir gereksinim yoksa, Warnock'unki gibi görüşler, bir kamu siyaseti olarak kadınlar yerine erkekleri, zenciler yerine beyazları, Yahudiler yerine ari ırktan olanları kurtarma tercihimizi, bizim türümüzde varlıklar oldukları gerekçesiyle haklı gösterecektir. Warnock, insan türünün bir üyesi olmayı nihai ya da en azından olağanüstü önemli bir ahlak ilkesini yüceltmekle, bu çizgiyi şaşırtıcı bir şekilde tümüyle terk etmektedir. İnsanlığı savunmasıyla bir soruyu yanıtlanmamış halde bırakmaktadır. Bir embriyonun ya da döllenmiş yumurtanın korunmayı hak edecek kadar İnsan olup olmadığına nasıl karar veriyoruz? Ama Warnock bu soruyu yanıtlamamaktadır. O daha çok embriyona nasıl davranmamız gerektiği sorusuna verilecek yanıtı, embriyonun insanlık derecesine değil, başkalarının ya da daha doğrusu başka insanların onun hakkındaki duygularına bağlı bulmaktadır. Burada Warnock'un düşüncesi, eğer insanların ahlak duyguları bir şey tarafından incitilirse, buna karşı korunmayı hak ettikleri ve bu korunmayı gerektiren şeyin ahlak olduğu yolundadır. Ama Warnock, ahlak duygularının incitilmesini, daha az makbul duyguların incitilmesinden nasıl ayırt edeceğimizi de, bu incinme duygusuna ne kadar ağırlık verileceğini de hiçbir yerde söylememektedir. Meselenin boyutunu daraltarak ve yine tartışmaksızın, embriyonun ahlaksal statüsüyle ilgili duyguların yalnızca anneninkiler olduğu sonucuna varmaktadır. Bu konuyu uzun uzadıya ele almış olmasına karşılık, Warnock'un vardığı sonuçlardan aşağıdaki paragrafta özetlendiği gibidir. Anne ile yumurta hücresi ya da fetus ya da atık embriyon arasındaki ilişkinin bunların ancak kadının rızasıyla kullanılmasını gerektirdiği kanısındayım. Eğer kadın onların deneme için kullanılmasına itiraz ederse, itirazına saygı gösterilmeli ve bu maddeler kullanılmamalıdır. Kadının bu tavrı için geçerli nedenler gösteremiyor olması bir şeyi değiştirmez. Mesele, onun öne süreceği nedenlere değil, onun duygularına bağlıdır. Karara varırken duyguları ve hassasiyetleri dikkate almayı reddetmek, ahlak kavramının kendisine saldırmaktır kanısındayım. Warnock'un, embriyonun ahlaksal statüsü ya da değeri sorununa bulduğu çözümün en önemli özelliği, onun ahlaksal statüsü ya da değeri hakkında söyleyecek bir şeyinin kesinlikle olmamasıdır. Embriyonun insan oluşuna karşın bunun tamlığı ya da eksikliği sorunuyla ilgilenmemiştir. Bunun yerine embriyonun değeri annelerde gereken duygusal tepkiyi uyandırıp uyandırmamasına bağlı kılınmıştır. Grobstein'in kişi olarak kabul edilmenin, embriyonun yetişkinlerce kişi olarak algılanmasına bağlı olduğu yolundaki görüşünden yankılar vardır bu düşüncede. Warnock'un tezindeki bir diğer sorun da annesinde böyle bir duyguyu uyandırmayan ya da böyle bir duyguyu uyandıracağı bir annesi olmayan embriyonun statüsünün nasıl belirleneceğidir. Warnock'un tezini kabul etsek bile, hayatı değerli kılan şeyin ne olduğunu söyleyen bir tanıma kavuşmadıkça ve embriyonların bu tanıma nasıl oturtulacağını bilmedikçe, kimsenin sahip çıkmadığı embriyonlara da, örneğin ancak annenin hayatı pahasına yaşatılabilecek embriyonlara da nasıl davranacağımızı bilemeyiz. Burada verilmiş tanımlama kabul edilemeyeceğine göre bir tanıma hala gerek var demektir. E. Bir kez kişi olan hep kişi mi kalır? Kişiler kendi varoluşuna değer verebilme yeteneği olan varlıklardır. Konumuz olan insanlar kendi hayatlarına değer verme yeteneğine kavuştuklarında kişi haline gelir ve bu yeteneği yitirdiklerinde de kişi olmaktan çıkarlar. Bireyin kendi varoluşuna değer verme yeteneğini yitirmiş olduğu sonucuna ne zaman varacağımızın açıklığa kavuşması elbette son derece önemlidir. İlk olarak bireyin eğer hayatına kasten değer vermiyorsa ya da hayatının değerini hiçe sayıyorsa hayatına değer verme kapasitesini yitirmiş olmayacağını yinelemekte yarar var. Bir şeyin değerini hiçe sayabilmek için ona değer verebilmek de şarttır. Çünkü bir şeyin değerini hiçe saymak, ona sıfır değerini vermek demektir. Bir birey uyurken ya da bilinci yerinde değilken hayatına değer veremeyebilir. Ama bu, onun hayatına değer verme kapasitesini yitirdiği anlamına gelmez. İnsanların kapasiteleri ve güçleriyle ilgili gerçek, bireylerin bu kapasite ve güçleri kullanamadıkları zamanlarda da bu niteliklere sahip sayılmalarının doğru olduğudur. Benim Fransızca konuşabildiğim doğruysa, bu ben uyurken de, bilincim yerinde değilken de ve hatta yıllarca tek kelime Fransızca konuşmamış olsam da doğru olmaya devam eder. John Harris, Fransızca konuşabilir dediğinizde, yorumunuzun doğru sayılması için bunu söylediğiniz anda benim uyanık olmam gerekmez. Bu gerçek, ben Fransızca konuşma yeteneğimi kalıcı olarak yitirinceye dek doğru olarak kalır. Ve aynı şey, kendi hayatına değer verebilme kapasitesi de dahil olmak üzere, diğer tüm kapasiteler ve yetenekler için de geçerlidir. Öte yandan, varoluşa değer verebilme kapasitesinin, bu iş için gereken potansiyelle aynı şey olduğu ileri sürülebilir. Bu durumda o da, potansiyellik tezindeki daha önce saptadığımız hataların ağına düşmez mi? Hayır, çünkü belli bir kapasite için bir potansiyelle sahip olmak, o kapasiteden yoksun olup da belli koşullar altında onu edinebilecek durumda olmak demektir. Bende Fransızca konuşma potansiyeli yok. Ben Fransızca konuşabiliyorum. Bende belki Rusça konuşma potansiyeli vardır ve benim bu potansiyelimi gerçekleştirebilme kapasitem olsaydı bunu hep beraber görürdük. Ama benim Fransızca konuşma potansiyelimi gerçekleştirmem gerekmiyor. Onu zaten konuşabiliyorum çünkü. Benim kapasite kazanmam gerekmiyor. Var olan kapasiteyi kullanmam gerekiyor yalnızca.